Ayrım 55, Şeffaf, Stephen King, sayfa 442. Gardner yarı yolda artık son gücünün de tükenmiş olduğunu fark etti. Hemen bir şeyler yapmazsa düşecekti. Daha hızlı inmeye başladı. Bir yandan da motor kontrolleri hendekten o kadar uzağa konduğu için küfrediyordu. Düşüncesizlikti bu. Gözlerine sıcak ve yakıcı terler doluyor, kasları seyirip titriyordu. Yine midesi bulanmaya başlamıştı. Elleri kaydı, sıkıca tutundu. Avuçları tekrar kaydı. Sonra birdenbire kablo avuçlarının arasından sıcak yağ gibi kaymaya başladı. Gardner kablonun sürtünmesi yüzünden canı yandığı için acı acı bağırdı. Kablodan çıkmış bir çelik tel avucuna saplandı. Gardner, "Tanrım!" diye haykırdı. "Ah sevgili Tanrım!" Sakat ayağının üzerinde askıya indi ve kapağı gördü. Hala açıktı. Hava değiştiriciler homurdanarak çalışıyorlardı. Sol bacağı can acısıyla donmuş gibiydi. Başını eğerek baktı. Bu bacak birdenbire sağına göre kısalıvermişti. Eğilip bükülmüştü sanki. Cepte çok uzun süre taşınmış puro gibi. Gardner tekrar tekrar "Tanrım!" diye fısıldadı. "Parça parça oluyorum." Sonra kendini şaşırtan bir şey yaptı, güldü. Bu olaylar sarhoş sarhoş mendirekten denize atlamaktan daha ilginçti hiç olmazsa. Yukarıdan tiz ve tatlı bir vızıltı geldi. Bir makine daha gelmişti. Gardner onun ne olduğunu anlamak için beklemedi. Çabucak kapaktan girerek koridorda sürüne sürüne ilerledi. Duvarlardan süzülen yumuşak ışık yorgun yüzünü aydınlatıyordu. Yeşil değil de beyaz olan bu ışık tatlıydı. Gardner'ı gören onun ölmek üzere olduğuna pek inanmazdı. Dün gece ve önceki gece. Kapıya vuran Tommy'ler. Kapıya vuran Tommy'ler. Kapıya vurdular. Öyle sakinler ki ama daha ölmediler. Kafanda kapıya vuran Tommy nezlesi var. Gardner'ın kafasında bu dizelerle başka bir çocuk şarkısı birbirine karışıyordu. Koridorda sürünerek ilerlerken bir ara durup kustu. Geminin içindeki hava hala pis pis kokuyordu. Ama makineler Jim, onları duyuyor musun? Sen içeri girdiğin andan beri homurtuları daha da arttı, bunun farkında mısın? Evet, makinelerin sesi daha yükselmişti. Çalışan sadece hava değiştiriciler değildi. Geminin derinliklerinde başka makineler de harekete geçiyordu. Işıklar daha parlaklaşıyordu. Gemi Gardner'ın vücudundaki kalıntılarla besleniyordu. Bırak beslensin. Gardner içteki ilk kapağa vardı. Geriye hendeğe açılan kapağa bakarak kaşlarını çattı. Kapıya vuran Tommy'ler neredeyse açıklığa ulaşacaklardı. Hatta belki de ulaşmışlardı bile. Onun peşinden gemiye girmeye kalkabilirlerdi. Ama Gardner onların dehşet dolu tepkilerini anımsıyor, bunu yapmayacaklarını düşünüyordu. Freeman Moss bile kendini koruyamamıştı. Ama tabii Tommy'lerin ne kadar çaresiz durumda olduklarını da unutmaması gerekiyordu. O delilerin hayatından tümüyle çıktıklarından kesinlikle emin olmak istiyordu. Tanrı da biliyordu ya, ömrü pek kısalmıştı artık. Ama o lanet olasıca yaratıkların son dakikaları mahvetmeleri hoşuna gitmeyecekti. Gardner'ın beynine yeni bir sancı saplandı, gözleri yaşardı. Sanki beynine bir olta iğnesi saplamışlar, çekiştiriyorlardı. Çok kötüydü bu acı ama bileğindeki ve bacağındaki sancının yanında sönük kalıyordu. Dış kapağın kapandığını fark ettiği zaman şaşmadı. İstersem onu tekrar açabilir miyim? Pek sanmıyorum. Gemiye hapsoldum artık. Burada kapıya vuran Tommy cesetleriyle beraberim. Ceset mi? Onların ölü olduklarından emin misin? Hayır. Tersine Gardner onların ölü olmadıklarından emindi. Onlar her şeye yeniden başlayacak kadar canlıydılar. Haven'ı acayip bir silah fabrikasına dönüştürecek kadar canlı. Ölü ha? Gardner çatallaşmış sesiyle "hiç sanmıyorum" dedi ve açık bir kapaktan başka bir koridora girdi. Geminin derinliklerinde makineler gümbürdeyip homurdanıyordu. Işıklı kavisli duvara dokunduğu zaman titreşimi fark etti. Ölü mü? Ah hayır Jim, eski dostum. Jim, sen evrendeki en eski hayaletli evin içinde sürünüyorsun. Kulağına bir ses geldiğini sanarak çabucak döndü. Kalp atışları hızlandı. Ağzı acı bir tükürükle doldu. Ama tabii orada hiçbir şey yoktu. Hayır var. Yerden göğe kadar haklıyım. Kapıya vuran Tommy'lerle daha önce de karşılaştım. Onlar demek, biz demek. Gardner, Tanrım bana yardım et diye inleyerek gözlerine düşen pis kokulu saçlarını geriye itti. Başının üzerinde örümcek ağını andıran o ipincecik merdiven vardı. Bakışları geniş aralıklı basamakların ortasındaki o insanı kaygılandıran çukurlara kaydı. Gemi dönerek normal yatay uçuş durumuna geldiği zaman o merdiven de düşey duruma gelecekti. Burada şimdi bir koku vardı. Hava değiştiricileri olsun olmasın burası kokuyordu. Galiba ölüm kokusuydu bu ve çılgınlık kokusu. Tanrım, yalvarırım bana yardım et. Birazcık yardım et olur mu? Bu çocuğa sadece bir şans tanı. Bütün istediğim bu, tamam mı? Gardner Tanrı'yla konuşarak ilerledi. Kısa bir süre sonra kontrol odasına vararak aşağıya indi. Kapıya vuran Tommy'ler açıklığın kenarında duruyor, dike bakıyorlardı. Her an yeni birileri geliyordu. Oraya varıyor, sonra da duraklıyorlardı. Programlarını tamamlamış basit bilgisayarlar gibi. Hepsi de bir yatık duran gemiye bir dike bakıyorlardı. Bir gemiye bir dike. Tenis maçı seyreden uyur gezerlere benziyorlardı. Dick sınır savunmasını yönetmek için kente dönmüş olanları hissediyordu. Onlar da bekliyorlardı. Buradakilerin gözlerinden dışarı bakıyorlardı onlar. Geride yangın dumanları tüterek, şiddetlenerek yaklaşıyordu. Açıklığa küçük duman bulutçukları dolmaya başlamıştı bile. Birkaç kişi öksürdü ama kimse yerinden kımıldamadı. Dick onları şaşkın şaşkın süzdü. Benden ne istiyorlar diye düşündü. Sonra durumu anladı. Sundurma halkının sonuncusuydu o. Diğerleri ölüp gitmişlerdi. Onların ölümünden Gardner sorumluydu. Doğrudan doğruya ya da dolaylı bir biçimde. Bu kapıya vuran Tommy'lerin uzun, çok uzun yaşamları boyunca böyle bir olayla hiç karşılaşmadıklarına gitgide daha fazla inanıyordu. Bana bakıyorlar. Çünkü ben sonuncuyum. Onlara şimdi ne yapmaları gerektiğini söylememi bekliyorlar. Ama artık yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Bir yarış başlamıştı, Gardner'ın bunu kaybetmiş olması gerekiyordu. Ama nedense öyle olmamıştı. Şimdi beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Bekleyecek ve geminin Gardner'ı o bir şey yapamadan öldüreceğini umacaklardı. O ayyaş. İri bir el birdenbire Dick Ellison'ın kafasının içine uzanarak beynini sıktı. Dick ellerini çabucak şakaklarına götürdü, parmakları açılıp gerildi, bağırmaya çalıştı ama beceremedi. Aşağıda, açıklıkta diğerlerinin dizüstü düştüklerini hayal meyal görebildi. Gemi titremeye başlamıştı, havada kolaylıkla duyulmayan boğuk bir homurtu yankılanıyordu. Dick bunun farkındaydı. Sonra gözleri yarı donmuş, küflü pelte parçaları gibi suratından fırladı. Dick ondan sonra olanları öğrenemedi. Hiçbir zaman. Azıcık yardım, Tanrım, anlaştık mı? Gardner meyilli sekizgen odanın ortasında oturuyordu. Kırılmış çarpılmış bacağını öne doğru uzatmıştı. Kalın ana kablonun çıktığı yerdeki deliğin yakınındaydı. Bu çocuğa biraz yardım et Tanrım. İşe yaramaz bir insan olduğumu biliyorum. Karımı vurdum. Ne harika değil mi? En yakın arkadaşımı öldürdüm. İşte bir harika daha. Yeni ve geliştirilmiş bir harika. Ama Tanrım, şu ara yardıma ihtiyacım var. Yalvarırım. Gardner durumu abartmıyordu. Yardıma gerçekten çok ihtiyacı vardı. Kalın kablo 8'e ayrılıyor. Fişlere değil, büyük kulaklıklara bağlanıyordu. Gardner belki Bobby'nin sundurmasında Rus ruleti oynamıştı ama şimdi durum daha da kötüydü. Bu seferki başını bir topun ağzına sokarak haydi ateş edin demekten farksız olacaktı. Ama bu işin yapılması da gerekiyordu. Gardner kulaklıklardan birini alarak baktı. Ortadaki içe doğru olan kabarıklıkları inceledi. Sonra bakışları odanın dibindeki kahverengi kuru cesetlere kaydı. Kapıya vuran Tommy'ler mi? Belki bu ad pek saçma ama o yaratıklar bu ada bile layık değiller. Uzaydan gelen mağara adamları onlar, işte o kadar. Bir takım makineler yapıyorlar ama onları anlamaya çalışmıyorlar. Uzun pençeleriyle anlamadıkları bu makineleri çalıştırıyorlar. Ayak parmakları dövüşen horozlara takılan madeni mahmuzlara benziyor. Evet, onlar habis bir ur ve hemen kesilip atılmaları gerekiyor. Tanrım, yalvarırım, yanlış düşünmemiş olayım. Onların hepsinden yararlanabilir miyim? İşte büyük ödüllü son soru da bu, öyle değil mi? Gelişme kapalı bir sistemse ve geminin yüzeyindeki her şey atmosfere karışıyorsa, o zaman bu sorunun cevabı hayır olur sanırım. Ama bunun açık bir sistem olduğuna, geminin insanları, insanların da gemiyi beslediklerine inanmaya başlamıştı. Daha doğrusu böyle olduğunu umuyordu. Peki sonra ne oluyordu? Ah, onlar yeniden canlanıyorlardı tabii. Açık bir sistem, bir tutsaklık sistemi, aşağılık bir sistem. Ah Tanrım, bana şimdi biraz yardım et. Gardner kulaklıkları taktı. Her şey bir anda oldu. Bu kez acı duymadı. Sadece birdenbire güçlü, bembeyaz bir ışık belirdi. Kontrol odasındaki ışıklar da parlaklaştı. Duvarlardan biri yine pencereye dönüştü. Gardner şimdi dumanlı gökyüzü ve en öndeki ağaçları görebiliyordu. Sonra odanın 8 duvarından biri daha saydamlaştı. Ardından bir başkası, bir başkası daha. Şimdi Gardner sanki açık bir yerde oturuyordu. Yukarıda gökyüzü vardı. İki yanda da hendeğin gümüşümsü ağları. Gemi sanki ortadan kaybolmuştu. Her tarafı görebiliyordu. Motorlar teker teker çalışmaya başladı, hızlandılar. Bir yerde bir zil çaldı, dev dişliler teker teker döndü. Gardner'ın ayağının altında metal zemin titredi. Güç duygusu inanılacak gibi değildi. Gardner'a Mississippi taşmış ve kafasının içinden akmaya başlamış gibi geldi. Bu gücün onu öldürdüğünü sezdi ama bunun da bir sakıncası yoktu. Bitkin bir sesle hepsinden güç alıyorum diye mırıldandı. Ah Tanrım, sana şükürler olsun. Hepsinden güç alıyorum. Umduğum gibi oldu. Gemi hızla titremeye başladı. Titreşim korkunç sarsıntılara dönüştü, vakit gelmişti. Gardner'ın dudakları gerilerek kalan son dişleri ortaya çıktı. Sonra eğilerek ayakkabılarını kavramaya hazırlandı. Gardner hepsinin kafasından güç alıyordu. Ama geminin güç toplama işlemi en çok iyice gelişmiş olan Dick Allison'ı ve Hazel'ın yanında sınırları kontrole çalışan 40 kişiyi sarstı. Bu sonuncular bir düşünce ağıyla birbirlerine bağlanmışlardı. Gemi onlara doğru uzanıverdi. Hepsi yere yığıldılar. Gemi beyinlerini emerken burunlarından ve gözlerinden kanlar aktı. Hepsi de öldüler. Gemi ormandaki kapıya vuran Tommy'lerden de güç aldı. İçlerinden yaşlı olanlar hemen öldü. Ama çoğu açıklığın çevresinde diz çökmüş bekler ya da yarı baygın yerde yatarken sadece beyinlerine müthiş bir sancı saplandı. İçlerinden ancak birkaçı yangının iyice yaklaşmış olduğunu farkındaydı. Rüzgar şiddetlenirken o alevden yelpaze de büyüdü, yayıldı. Yayıldı, açıklığa grimsi beyaz koyu dumanlar doldu, alevler çatır diyor, homurdanıyordu. Gardner şimdi diye düşündü. Kafasında bir şeyin kaydığını, durduğunu, yeniden kaydığını hissetti. Sonra o şey kesinlikle durdu. Sanki beyninde bir vites vardı, başı ağrıyordu ama acı dayanılacak gibiydi. Asıl onların canı yanıyor dedi kendi kendine. Birdenbire hendeğin iki yanı oynadı sanki. Önce hafifçe, sonra biraz daha bir gıcırtı duyuldu. Gardner olanca gücüyle çabaladı. Kaşları çatılmış, gözleri iyice kısılmıştı. İki yandaki gümüşümsü ağlar yavaşça ama düzgünce geriye doğru kaydı sanki. Tabii aslında hareket eden onlar değil, gemiydi. O gıcırtıya geminin kendini yüzyıllar boyunca hapseden kayalardan kurtarması neden oluyordu. Gardner şaşkın şaşkın yukarı çıkıyoruz diye bağırdı. Hanım, çamaşırları ve çoraplar birinci katta, evcil hayvanlar bölümümüze ziyaret etmeyi unutmayın. Gemi hızlanıyordu. Hendek'in iki yanı şimdi daha büyük bir hızla geriye doğru kayıyordu. İleride gökyüzü daha genişledi, donuk kurşuni renkteydi. Etrafta kıvılcımlar uçuşuyordu, yanan küçücük kuşlar gibi. Gardner müthiş bir sevinç duydu, sonra üç kez klakson sesi duyuldu. Gardner'ın kulak zarları patlıyordu neredeyse, bir çığlık attı. Kucağına taze kanlar damladı. Gemi sarsıldı, homurdandı, gıcırdadı ve topraktaki mezarından sürünerek çıktı. Koyulaşan dumanlara ve bulanık güneş ışınlarına doğru tırmandı. Cilalı arka bölümü yerden kalktı, yükseldi. Bu çılgınca sahneyi yakından seyreden biri, dünyanın paslanmaz çelikten bir dağ yarattığını ya da havaya titanyumdan bir duvar diktiğini sanırdı. Geminin iki kenarı Anderson'a Gardner'ın durmadan kazarak genişlettikleri hendeğin yanlarına ulaştı. Sezeryan ameliyatı yapmaya çalışan iki geri zekalı gibi budalaca aletlerle yeri eşeleyip durmuşlardı. Gemi yükseldi, yükseldi, kayalar gıcırdadı, topraklar inledi, hendekten sürtünmeden oluşan dumanlar fışkırdı. Şimdi geminin daire biçimi olduğu iyice görülüyordu. Dev bir tabak gibiydi, toprakların arasından çıkıyordu. Gemi sessiz çalışıyordu ama açıklığa kırılan kayaların kaba çatırtıları doluyordu. Gemi daha da yükselirken hendeyi genişlettikçe genişletti, gölgesi ağır ağır açıklığı kapladı. Geminin ön ucu Anderson'ın takıldığı o bölüm ormandaki en yüksek köklerin tepesini biçti. Sonra burun gürültüyle kopup yere düştü. Ama gemi hala onu çok uzun bir süre hapsetmiş olan topraktan yükseliyordu. Sonunda yeniden doğdu ve sanki bütün gökyüzünü kapladı. Artık havalanmıştı. Hafifçe yana yatıktı, sonra düzeldi. O bilinmeyen, bilinemeyecek ağırlığıyla ağaçları ezdi, gövdelerini patlattı. Kehribar rengi öz sular havaya fışkırdı. Gemi ağır ve hantal bir zarafetle alevlerin arasında ilerledi. Sırayla ağaçların tepelerini kesti. Çiti budayan bahçıvan gibi sonra da havada durdu, sanki bir şey bekliyordu. Şimdi Gardner'ın ayaklarının altında zemin de saydamlaşmıştı. Sanki havada oturuyor, aşağıdaki ormanın kenarından yükselerek etrafa yayılan koyu dumanları seyrediyordu. Gemi iyice canlanmıştı artık. Ama Gardner hızla ölüme yaklaşıyordu. Elini ağır ağır kulaklıkları uzattı. "Scotty," diye mırıldandı, "hızı arttır. Atılganı buradan uzaklaştırmalıyız." Bütün kafa gücünü kullandı. Bu kez müthiş bir acı duydu ve midesi bulandı. Sersem sersem erimek diye düşündü. Erimek böyle olmalı. Gemi birdenbire müthiş hızlandı. Bir el Gardner'ı bir vuruşta yere devirdi. Gemi yan yatmadı. Doğruca havada yükseldi, yükseldi, sonunda görünmez oldu. Şaşırmış ve bitkinleşmiş olan kapıya vuran Tommy'ler alevler etraflarını sarmadan ayağa kalkmaya çalıştılar. Gemi kapıya vuran Tommy'leri, açıklığı, küçük kulübeyi ve hendeyi geride bıraktı. Hendek zehirli bir diş çekilmiş kanlı bir oyuğa benziyordu. 55. ayrımın sonu. Sayfa 448.